Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışım odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Hadi paylaşın yayını aşağıdan, 3 noktanın yanından, yayını paylaş tuşundan, Periskop izleyicileri elbette, hem de Twitter üzerinden yapayım. Herkes çağıralım, hep beraber oturup konuşalım. Seçimin erkeni olur mu? Erken seçim ne demektir? Ne zamanlarda gereklidir? Gereklilikten kaçınmak mümkün müdür? Aslında en sondaki soru en önemlisi bunlar arasında. Çünkü bugüne kadar ki bildiğim, gördüğüm siyaset tarzı, siyaset işleyişi Türkiye açısından bakıldığı zaman bir iktidar açısından erken seçimin konuşulmaya başlanması bile yeterince büyük bir sıkıntı. Şu anda yaşıyor zaten iktidar bunu. Ama bundan daha önemlisi, siz bunu reddederek, gerçeklikten kaçarak en fazla süreci bir miktar uzatabilirsiniz, o kadar. Ama kaçınma şansınız yoktur. Çünkü biliyorsunuz geçen sene içinde sıkça dillendirdiğim, konuştuğum, yani burada aslında temel zemin olarak ekonomiyi gösterdiğim bir gerekçeyle erken seçimin yaşanacağını, 2020 yılının Türkiye'nin erken seçim yılı olacağını konuşmuştuk, onu anlatmaya çalışmıştım. Ama yaşanan pandemi koşulları bütün dünyada her şeyi değiştirdiği gibi, hepimizin hayatını bir anlamıyla eşitlediği ve hepimizi eve kapattığı gibi, aslında dünyadaki ekonomik bozukluğu da eşitledi bir yanıyla. Ne zamana kadar? Yavaş yavaş çözülme koşulları başlayıncaya kadar. Yani iktidar bu gerekçeyle 2020 yılında erken seçimden kaçınma şansına sahip oldu. Doğrudur. Ama önümüzdeki yıl için, ki bugüne kadar hani iddiam hep buydu benim, Türkiye'de bütün seçimler hepsi siyasi sahikle yapılmış seçim yoktur desek son 70 yıl içinde, doğrudur aslında. Hep ekonomi zorlar çünkü. Ekonomi belli dönemlerde nefes alabilmek için yeniye ihtiyaç duyar ve o yeni kendini ne kadar anlattığıyla alakalıdır aslında. Ve bunu anlayabilmek için hepimizin 2001 koşullarını bir kez daha hatırlamamızda fayda var diye düşünüyorum. Yani o gün yaşanan seçimi, iktidarın 57. Cumhuriyet Hükümeti'nin yıkılarak onun arkasından kendi eliyle kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, ki çok genç bir parti biliyorsunuz. Bir yıl önce, 1,5 yıl bile değil, 14 ay önce kurulmuş bir partinin, bir siyasi partinin, üstelik milliyetçi muhafazakar değil, doğrudan muhafazakar simgelerle oluşturulmuş bir bütünün içinden koparak, bir liderden kopmanın zorluğundan bahsediyorum, bu kadar güçlü bir liderden, o zorluğu aşarak iktidara sahip olmasını bütün Türkiye izledi. Karşısında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulduğu zamanda 57. Cumhuriyet Hükümeti içinde bir koalisyon vardı biliyorsunuz. Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti ve MHP'den, bugünkü iktidar koalisyonunun en küçük ortağından MHP'den bahsediyorum. Yine aynı liderle üstelik. Onlar vardı. Yani temel anlamıyla baktığınız zaman Türkiye'de erken seçimin ekonomi dışında zorlayıcı hiçbir etkisi yoktu. Çünkü bu görüşler, yani hükümetin içinde bulunan görüşler, bir tanesi liberal politikaların tam ortasında oturmak iddiasıyla 1984'ten beri üstelik. Hani şöyle düşünün, 80 darbesi yapıldıktan sonra, faşist junta oturduktan sonra kurulan en yeni parti, hatta şöyle diyelim, kurulan değil de kurularak iktidarın teslim edilmesi, yani devletin ara rejimden normal düzene geçişi için belirlenen düzlemde öngördüğü partiyle kurulan bir iktidar, Anavatan Partisi. Diğeri, Türkiye'de milliyetçiliğin ve bu damar hiçbir zaman reddedilemiyor biliyorsunuz. Sonuçta nereden bakarsanız bakın, şu bir gerçeklik. Türkiye'de oyların çok büyük bir bölümü sağ mantaliteyle gerçekleşiyor. Her zaman böyle, çok partili rejime geçtiğimiz günden beri. Yani geçmişte Ecevit'in aldığı o büyük oy oranından bahsedilir ama o bile, benim ödünç oy olarak konuşmaktan hoşlanmadığım potansiyel oy olarak adlandırabileceğim gerekçeyle verilmiştir. Ama onun dışında temelde sağ oydur zaten iktidarları belirleyen. Ama sağ kesim liberalizme ne kadar kayarsa aslında diğer politikalara da o kadar açık hale gelir. Eğer milliyetçilik, muhafazakarlık gibi görüşler çok fazla ön plana çıkartılmazsa diğerleriyle uyum da o kadar kolay sağlanır. 57. Cumhuriyet Hükümeti'nin içinde farklı görüşlerden kişilerin olması, yani Ecevit gibi ortanın solu felsefesi içinde bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin çizgisinden de daha sola kaymak iddiasıyla kendi bölünmesini yaratarak yeni bir alan açan bir lider. Diğer tarafta milliyetçiliği partisinin 60'ların sonunda kuruluşuyla birlikte başbuğdan devralarak tek temel şiar olarak götüren bir parti, öte yanda da tam göbekte oturduğunu iddia eden, böylelikle büyümesi, gelişmesi ve toplumun önüne çıkması mümkün olan Anavatan Partisi. Bu üç partinin tamamının aynı yılın seçiminde silinerek ortadan kalkması aslında hiç de şaşırtıcı bir şey değildi. Oysa bugünkü koşullarda birilerinin anlattığı gibi bakacak olsanız bunun yaşanması mümkün olmamalıydı. Çünkü size anlatmaya çalıştığım şu tablo aslında temel bakışla Türkiye'de siyasetin yarıdan çoğunu oluşturan bir grup, değil mi? Meclise bile giremediler. Üçü de. Meclise giremediler. Yani %10 barajını hiçbir parti aşamadı o arada. Ve hepsinin döküldüğü bu seçimde iki parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluştu ve onlar iki partili bir yönetimle 2002-3 Kasım seçimlerinden sonra parlamentoda Türkiye'yi yönetmeye başladılar. Ve o gün koşullarında Erdoğan'ın çıkıp çok sık kullandığı bir cümleydi, dün de kullandığı. Erken seçim falan yok, erken seçim böyle dönemlerde olmaz. Hatta öyle bir kırılmaydı ki bu, o zaman insanlara anlatılması gereken öyle bir kırılmaydı ki ekonomi dünyası tam da bu cümleden güç alıyordu zaten. Türkiye büyük bir ekonomik buhran yaşamıştı, 17 banka ard arda kapatılmıştı. Gerçekten Türkiye'de çarkların işlemesini bırakın, kırılmamış çark kalmadı desek yeriydi. Ama bunu duyan iş dünyası özellikle, yani erken seçim yok, biz yöneteceğiz ve şu kurallarla yöneteceğiz mantığıyla ortaya çıkıldığında nasıl büyük bir seçim başarısı yaşandığı ortada. Ve ondan sonra 18 senedir devam eden, ki çok az bir zaman kaldı, yani önümüzdeki ay bugün 16 Kasım 2020 tarihinde 18. yılını dolduracak Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı. Öyle düşünün. 17 yıl 11 aydır devam eden bir iktidardan bahsediyoruz. Ama şimdi bütün bunlara rağmen kendi yaşadıkları koşullardan çok farklıymış gibi anlatarak erken seçim falan yok, ne alakası var, kabile devletlerinde olur demek aslında şu ana kadarki yönetim anlayışlarının ne kadar zavallı olduğunu da gösteriyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Ama ben bugün gözden kaçan başka bir unsuru biraz da iddialı bir şekilde anlatacağım size. Yayının sonunda kafanızda bir soru işareti oluşacak ve bu soru işaretini emin olun önümüzdeki dönemde çok kullanacağız biz. Ve birçoğunuz reddedeceksiniz. Hayır canım, olmaz öyle şey. Tam tersine, bu partinin varoluş felsefesine aykırı diye. Hayır, öyle değil. Artık koşullar tam da o günlerde, yani o iktidarın 57. hükümetin yıkılmasına gerekçe olan, 57. hükümetin aslında tam göbeğinde durarak, hani o liberal politikaların işleyicisi Anavatan Partisi'nin kendi iktidar bloğunun içinden Cumhurbaşkanı'nı çıkartması ama kendisinin siyasal yaşamına devam edememesi gibi 89 yılında yaşadığı bölünmeyle eş zamanlı yürüyen bir düzen aslında bu. Bugün de yaşadığımız şey. Türkiye'de dün herkesin çok dikkatini çeken bir gelişme oldu, eminim. Uzunca bir süredir aslında seçimin belirleyici unsuru olarak görülen, ki tesadüf değil 2002 seçimleri için de kendisi aynı noktadaydı, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin önderliğinde başlatılan bir kampanya duyurusu yapıldı. Askıda ekmek kampanyası. Şimdi size şunu sormak istiyorum ben. İyi işleyen bir ekonomide, seçim gerektirmeyecek kadar sağlıklı yürüyen bir ekonomide neden askıda ekmek kampanyası başlatır bir devlet yöneticisi? Üstelik adı da devlet olan bir devlet yöneticisi. Kuşkusuz burada ekonomik çarkların dönmediği, artık herkesin malumu olan, iktidar tarafından çok fazla reddedilen, çok fazla anlatılan ama bir süre sonra anlatım nedeniyle artık insanlarda içi boşalmış bir kavram etkisi yaratan tuhaf bir durum. Ekonomi iyi yönetiliyor. Ekonominin iyi yönetildiği bir ülkede askıda ekmek kampanyası başlatılmaz. Bir kere bunu anlamamak için gerçekten herkesin bir anlamda gerçeklikten kopması ya da öte yandan ideolojik anlamda gözünü siyah boyayla boyaması lazım. Önünü hiç göremeyecek şekilde. Çünkü bu kampanyanın ortaya çıkışı başlı başına 2000'li yılların ortalarında hani seçimi getiren, başlarında seçimi getiren ama ondan sonrasında da 18 yıllık iktidarı perçinleyerek götüren o yazar kasa fırlatılmasının farklı bir tezahürü. O gün kendi iktidarlarına karşı yazar kasa fırlatılan Devlet Bahçeli bugün askıda ekmek kampanyası başlatarak aslında bu iktidarın iflasını gösteriyor. Yani burada ortaya konulan bayrak az buz bir bayrak değil. Emin olun bunun etkisi çok büyük olacak. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir yöneticisi olsam, Allah yazdıysa bozsun, buna herkesten önce ben karşı çıkarım. Çünkü bu toplumsal adalet, yardımlaşma duygusu falan bütün bunlarla hiçbir alakası yok. O dediğiniz mesela dini bayramlardan önce yapılan kampanyalarda doğrudur. Çünkü askıda ekmek kampanyasına gerekçe gösterilen komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisi şerifi aslında o günlerde daha çok işler durumda. Oysa bugün insanların askıda ekmeğe muhtaç olduğunu kabul etmek, bir iktidarın ortağı tarafından en basit anlatımıyla iktidardaki diğer ortağının satışıdır. Bunun daha ötesi yok. Yani bunu ortaya koyduğunuz andan itibaren siz insanların yiyecek ekmeğe muhtaç olduğunu kabul etmiş olursunuz. Ve bu söylenildiği bir kampanya başlatıldığı zaman da sizin ortağınız ne kadar bağırırsa bağırsın, siz bir hafta önce ne kadar bağırmış olursanız olun, aslında malumun ilamıdır bu. Bunun ötesi yoktur. Yani ekonominin çarklarının durduğu ve artık Türkiye'de insanların aç olduğunun kabulüdür o fotoğraf. Askıda ekmek kampanyası. Sakın şöyle düşünmeyin, bu bir siyasal iletişim başarısızlığıdır. İşte MHP'nin PR'cısı, yani kamuoyu önündeki o politikaları belirleyen kişinin başarısızlığıdır. Ya da onların bir oyunudur. Hatta bakın, bu şu da tartışılacak yani. FETÖ'cülerin bir oyunu ya, bunu kandırmışlar falan filan diye. Böyle bir şey yok. O ortada. Çünkü oy alabilmek için insanlara ekmek uzatmanın gerektiği günlerden geçiyoruz artık. Hakikaten biz 2001 seçimleri içinde bunu yaşadık. Ya 2002 seçimlerinde, özür diliyorum. O dönemde İktidarın neredeyse ortaklığını bir şekilde yakalayacak olan küçücük partiler insanların açlığından yararlandılar. Tencere tavayı kapaklarından bağımsız dağıtanlar mı istersiniz? Çeyrek altın vererek, bir çeyrekte seçimden sonra diyerek kampanya yapanlar mı istersiniz? Hepsini gördük. Hepsini bir gazeteci olarak ben de şahit oldum, o kampanyaları izleyen biri olarak. Ama bugün gazeteci olmaya falan gerek yok bunu görebilmek için. Türkiye, hani yayının başında söyledim ya, bu salgın, küresel salgın hepimizin hayatını bir yere getirdi. Bütün dünyayı bir anlamıyla eşitledi. Hiç kimsenin ölüme çok uzak olmadığını gösterdi. Yavaş çözülmeler başlayıncaya kadar. Ama ondan sonra yoksulların daha çok öldüğü bir salgın ortamında yaşadığımızı artık bütün dünya biliyor. Hatta bu iş o kadar büyük bir ahlaksızlığa doğru devam ediyor ki, aşı yapıldıktan sonra aç dünya ile aşı paylaşılacak mı, paylaşılmayacak mı ayrımına kadar geldi. Özgür, tırnak içindeki özgür dünya. Ve bu aşağılık düzen içinde insanları kuşkusuz her şekilde siyasete de yönlendirecek olan şey ekonomik durumları olacak. Türkiye yaşadığı ve bir türlü baş edemediğini artık sayılarla da ifade etmek zorunda kaldı. Üstelik devletin resmi kurumlarının sayıları bunlar. Onlarla da ifade etmek zorunda kaldı işsizlik sayıları nedeniyle aslında seçime en hazır ülke konumunda. Çünkü bugün sokaklardaki işsizlerin pek çoğu devletin yalan söyleyerek işsiz bile kabul etmediği insanlar. Doğrusunu isterseniz onlar da artık işsizliğin ne olduğunu çok fazla bilmiyorlar, unutmuş durumdalar. Çünkü TÜİK'e göre son 4 hafta içinde iş başvurusu yaptıysanız ve bulamadıysanız siz ancak işsiz sayılabiliyorsunuz. Oysa yıllardır işsizliğin pençesinde kıvranan insanlar var Türkiye'de. Ve bu artık her eve, her aileye yansımış durumda. Herkesin etrafında var işsiz insanlar. Ve bu işsiz insanlar ekonominin kırılganlığının en önemli boyutu. 2. Her zaman seçimlerin yapılacağı dönemlerde, hani yayının başında yine söyledim ya size, iş dünyasının tavrı önemlidir. İş dünyası genelde ekmeğin kesileceğini gördüğü anda sesini çıkartır sadece. O güne kadar iktidarlarla kol kola yürümek kapitalist düzen içinde vazgeçilmez bir unsurdur. Her yerde böyle devam eder bu. Sadece bize has bir şey değil. Yani ensesine vur lokmasını al bir grup değildir iş dünyası. Doğru, ama çıkarı için eğer ekmeğin payı büyüyecekse enseye birkaç darbe almayı da çok sorun etmez aslında isterseniz. Ve bugün bunlarda artık belli bir noktaya gelinmiş durumda. Çünkü Türkiye'de bir avuç iş insanı dışında iş dünyasında para kazanma yeteneği yok artık. Bunu herkes biliyor. Yani öyle işler, öyle adımlar atılıyor ki büyütülen, iktidarın destekçisi olarak büyütülen beşli bir grup dışında büyük sermayenin Türkiye'de para kazanma şansı yok artık. Ancak şunu yapabilirler. Parasını bir yere gömerek, yani dolara, euroya, altına, herhangi bir yatırım aracına gömerek, bekleyerek kendi parasını kazanabilir. Ama bunu üretimden kazanma şansı yok. Çünkü ürettiğiniz malı satmak zorundasınız. Ve ekonominin en temel prensibidir bu. Satın alacak kimse yoksa ürettiğiniz malın fiyatı düşer. Ve bugün siz üretime devam etmekle aslında bir süre sonra kendi sermayenizi de yok etmeye başlarsınız. Hani Marx'ın da anlattığı aslında kapitalizmin kendini yeme çarkının, düzeninin bir parçasıdır aslında bu. Küçücük bir parçası, bir dişlisidir o çarkın ama önemli bir dişlisidir. Şimdi bugün iş insanlarının çok fazla ses çıkartmadığını görüyorsunuz. Ama acaba onları mı doğru görüyoruz biz, yoksa onların daha önde olanları ses çıkartmadığı için belki bir kademe küçüklerinin de ses çıkartmadığı zannıyla mı hareket ediyoruz? Bana kalırsa ikincisi gibi. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanından 81 ilden gelen veriler gösteriyor ki ekonomik düzen oralarda da işlemiyor. Yani insanlar ürettiklerini satabilecek durumda değiller. Bu yüzden yavaş yavaş üretimden vazgeçmeye başladılar. Yani etrafınızdaki dükkanlara bakın. Kaç tanesinde kiralık, kaç tanesinde satılık levhası gördüğünüzü sadece kendi aklınızda bir değerlendirin. Dün mesela sokakta yürüdüyseniz benim az önce kurduğum cümleyi bunun üzerinden değerlendirmenizi rica edeyim sizden, olur mu? Ve böyle bakacak olursak eğer ekonomik düzenin işlemediğini en iyi bilen, askıda ekmek kampanyasını başlatan, kendi de bir ekonomist olan Devlet Bahçeli. Onun görmeme şansı yok bunu. Ama bunu etkileyen ikinci bir koşul var ve ben bunu belki ilk kez konuşacağız burada ama artık konuşmanın zamanının geldiğini düşünüyorum. 1989'da Turgut Özal'ın Çankaya Köşkü'ne koşar adım çıkmasını gerektiren çok önemli gelişmeler olmuştu. Yani o dönemde mesleğe yeni başlamış bir gazeteci olarak benim de izlemeye başladığım, dışarıdan izliyordum ama yüz yüze izlemeye başladığım düzende dikkatimi çok çeken bir şey vardı. Partinin içinde yavaş yavaş başka insanların isimleri konuşulmaya başlanmıştı. Hatta şunlar konuşuluyordu. Tamam, Özal Köşk'e çıkacak ama kimi işaret edecek acaba? Arkasından kim gelecek? O dönemde Mesut Yılmaz genç bir lider adayı, hatta o gün adlandırmalarıyla bir prens olarak ortaya çıkıyordu ama başka isimler de vardı. Hatta onlar zaten daha sonrasında Mesut Yılmaz'ın liderliği sırasında Anavatan Partisi'nin liderliğini de kovaladılar. Genel başkan adaylığı koydular. Bazıları, o günlerde çocuk sayılabilecek bazıları, sonradan o koltuğa da oturdular. Ama Özal'ın ardından ne olabileceğinin konuşulması Turgut Özal'ın Çankaya'ya çıkmayı kafasına koymasından önceydi. Yani Özal'ın çıkışını da güçlendiren şey aslında oydu. Sonrasında biliyorsunuz hani ölümüne kadar çok pişman olduğu, geri dönüp tekrar siyasete gireceği, siyaset üzerinde bir kez daha çalışma yapacağı falan konuşuldu. Bütün bunlar anlatıldı, söylendi. Ama gerçekleşmedi. Çünkü Özal hayatını kaybetti. Geçirdiği kalp krizinin ardından, bir Azerbaycan gezisinin ardından bir kalp krizi geçirdi. Ve ondan sonra Anavatan Partisi'nin yaşadıklarını biliyorsunuz. Benim size söylemeye çalıştığım şey şu. Bugün Tayyip Erdoğan sonrası için, belki bunu ilk kez dillendireceğimiz için hani daha seksi bir isimle söylemek lazım. Bir post Tayyip Erdoğan durumu yaşanıyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde. Benimle birlikte pek çok gazeteci arkadaşım da ilginç bir şekilde AKP liderinin önüne bir takım anketler konulduğunu, bu anketlerin yavaş yavaş konuşulmaya başlandığını duyuyoruz. Öncelikle bunu çok böyle konduramayan insanlar var. Doğrudur. Ama siyaset böyle bir şey. Siyaset böyle bir devam unsuru. Hani hatırlıyor musunuz? Tam böyle yazın göbeğinde bir gece yanlış ilan edilen bir sıkı yönetim çağrısının, sokağa çıkma yasağı çağrısının ardından istifalar bilmem neler konuşulduktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili bir yayın yapmıştık. Yani Soylu burada hiçbir şeyin farkında olmadan bir adım atıyor falan değil. İstifa resti böyle bir şey değil. O bir yandan da partinin içini tartıyor diye. Ama partinin içinde tartının görünmeyen yüzleri olduğu da konuşuluyor Ankara'da. Neler onlar? Bir tanesi Berat Albayrak, kaçınılmaz bir şekilde siyasetin içinde sürekli olarak anlatılan, damat olduğu için sonuçta kendisinden sonraki varis olarak gösterilen insan. Bir diğeri küçümsenmeyecek bir aday Hulusi Akar. Çünkü Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte aslında Türkiye'de Genelkurmay Başkanlığı'nı bırakmayan, bakın burada bu yayının hakkını vermenizi rica ediyorum. Çünkü ilk kez ben dikkatinizi çekmiştim. İnsanlar ondan sonrasında dikkat kesilmeye başladılar. Üniformasını yarım çıkartan bir insandan söz ediyoruz. Hala giydiği bir takım kıyafetlerde bir kenara logo koyan, şapkasını, kasketini tıpkı asker kasketi gibi devam ettiren, böyle yaşayan bir Hulusi Akar'dan bahsediyoruz. Unutulmaması gereken. Ama öte yandan böyle bir mücadelenin konuşuluyor olması bile aslında lider sonrasının tartışıldığı anlamına geliyor. Yani liderin yavaş yavaş bizim örneğimizde, Tayyip Erdoğan örneğinde düşünülecek olursa reis sonrası yeni senaryoların yazılmaya başladığını söyleniyor. Burada gerekçe sağlık falan değil. Siyaseten artık eleştirilebilir duruma gelmesi Erdoğan'ın. Neden eleştiriliyor? Yargıda yaşananlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde bir grubun çok fazla dikkatini çekiyor. Neden çekiyor biliyor musunuz? Bu tarz bir yargısal düzenlemeyle gitme şansı yok. Bugün Necati Doğru'nun yazdıklarıyla Türkiye konuşacak ama biz dün sabah Barış Terkoğlu'nun yazdığıyla konuşmuştuk. Yani bir hakim var ortada Ve bu hakim nerede kritik karar verilmesi gerekiyorsa oralara gezdiriliyor. O mahkemelerde görevlendiriliyor. Kimle ilgili sonuç alınmak isteniyorsa onun kararını imzalıyor hemen. Yani bu Sırrı Süreyya Önder de olabiliyor. Barış Terkoğlu da olabiliyor. Hiç fark etmiyor. Herkesle ilgili karar verebilecek durumda bir insan. Ya da Enis Berberoğlu kararı oluyor. Ama insanlar şunu çok iyi biliyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde de siyaseti bu düzlemde devam ettirebilecek insanlar var zaten. Bu gidiş doğru bir gidiş değil. Yani bu gidiş bir iktidarın yıpranmasından çok yok olmaya başladığının artık göstergesi bir gidiş. O kadar büyük bir sallantıdan bahsediyoruz ki biz. İnsanlar bunları konuşmaya başladığı andan itibaren koşulsuz bir şekilde reize itaatin kesin gerçeklik olduğu bir parti için bambaşka bir döneme giriliyor. Şimdi içinizden bazıları şunu söyleyecek. Diyeceksiniz ki Erdoğan gibi güçlü bir figürün altında bunu yapabilmek mümkün değil. Valla ben Erbakan gibi güçlü bir figürün altında bunu yapabilmek mümkün değil sözlerini de duymuştum. O yüzden bu sözlerin benim açımdan hiçbir geçerliliği yok. İkinci şey, ama iktidardayken bunlar yaşanıyor. Hayır, iktidardayken bunlar yaşanıyor demek de doğru değil. Çünkü iktidarın ne derece güçlü olduğu, bugün bir payanda olarak MHP'ye ne kadar ihtiyaç duyduğu ve payandanın ne kadar sallantıda olduğu dünkü askıda ekmek kampanyasıyla görünmüşken bu sözün çok geçerli olduğunu düşünmüyorum. Necmettin Erbakan'ın o dönemde koalisyon ortağı, işte o Refah Yolu hükümetinin içinde Tansu Çiller'le birlikte sallantının her şekilde başlamasının gerekçesi Libya'daki o meşhur kıl çadır hadisesi biliyorsunuz. Ama onun öncesinde ekonomide atılacak büyük adımlarda ortakların bir tanesi de ekonomistti üstelik, bir diğeri rahmetli Erbakan makine mühendisiydi. Onların, ortakların atacakları adımlar konusunda uyumsuzluktu. Yani bir tarafta para politikasını bildiğini iddia eden, bence zerre kadar anlamıyordu ama bir ekonomist olarak söylüyorum bunu, Tansu Çiller'in durduğu bir noktada, diğer tarafta mesela memur maaşlarına inanılmayacak kadar büyük zam yapılmasını savunan, çünkü bunun oy getireceğini iddia eden bir Erbakan vardı. Bir tarafta esnafın sorunları yerine aslında büyük iş dünyasının sorunlarını çözmeyi planlayan Tansu Çiller dururken, diğer tarafta küçük esnaftan asıl oyun alınacağını bilen, Anadolu'nun oyuna mutlaka talip olunması gerektiğini söyleyen Necmettin Erbakan vardı. Koalisyon içindeki bu uyumsuzluk, bu dengesizlik aslında Erbakan için dişin en çok gösterilebileceği zaman olmasına rağmen o dönemde olmadı bu. Daha sonrasında çok daha ötesinde gidildi. Ne zaman ki Türkiye'de iktidarın kırıldığı gün artık çok net bir şekilde belirmeye başlandı. Yani 2001'de yaşanan o anayasa fırlatma krizinden söz ediyorum. Hemen ardından hiç beklenmedik bir şekilde aslında isterseniz Refah Partisi'nin içinde de kendi kırılması başladı. Bir süredir bıdırdanan insanlar vardı. Abdullah Gül başını çekiyordu bunun. Pek çok insan da vardı ve beyaz saçlılarla, ak saçlılarla bir mücadele başlamıştı. Dışarı yönelik değil, dışarıda hiç kimsenin duymayacağı, hatta çoğu zaman kolun kırılıp yen içinde kalmakla birlikte bir de ucuna düğüm atıldığı dönemden bahsediyorum. Ama öyle bir yer geldi ki artık tartışmalar ayyuka çıktı. Dün Metin Külünk bir paylaşımda bulundu. Gördünüz mü bilmiyorum ama bana kalırsa siyasal İslamcı yüzsüzlüğünün en büyük örneklerinden bir tanesi. Çünkü neyin ne kadar kullanılacağını, kullanımda hiçbir ölçü olmadığını, asgari ahlak ölçülerinin, saygı ölçülerinin hiçbirinin olmadığı, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek konusunda endişeliyiz diyen Amerikan Dışişleri Bakanı'na PKK'ya, FETÖ'ye verdiğiniz silah ve siyasi desteğinizden dolayı İslam dünyasında sokaklar sizden endişe değil, nefret ediyoruz paylaşımı yapan Metin Külünk, ki Erdoğan açısından önemli biliyorsunuz, altında Harun Karadeniz'in bir sözünü paylaştı. Ve dedi ki Amerika'nın sınırları Kars'tan başlar diyen Amerikan Başkanı'nın askerlerine alkış mı tutmalıydık? Sayın Külünk, sizin peşinden gittiğiniz ideoloji tam da bunu yaptı. Harun Karadeniz'in söylediği sizsiniz, sizden bahsediyor. Yani 6. filonun önünde namaza durup alkışlayanlarla onlar gitsin diye uğraşanların mücadelesi bugün de devam eden aynı şey. Ama bütün bunlar tesadüf değil. Yani bu paylaşımın yapılması, toplumun diğer kesimlerine inceden gül dalı uzatılması, üstelik dikenlerinin bir kısmı temizlenmiş, gelgel atılması boşa değil. Bütün bunlar anlamsız şeyler değil. Erdoğan'ın çıkıp ortada erken seçim kabile devletlerinde olur sözünü söylemesi boşa değil. Türkiye'de kabile devletlerinde olur denilen erken seçim artık çok ciddi bir ihtiyaç. Çünkü hani yayının başlığında biraz da dalga geçer şekilde söylediğim seçimi nasıl alırdınız sözü, bir garson servisinden falan bahsetmiyor. 1 lira fazla vererek seçiminizi büyük boy yapma şansınız falan yok. Bu seçim bir gereklilik. Siz sadece görüyorsunuz ve şu anda ertelemeye, ötelemeye çalışıyorsunuz. Ama şu paylaşımlar bile, 6. filo defol yazan bir fotoğrafın paylaşılması bile aslında Türkiye'de siyasal İslamcılığın nasıl bir çıkar çatışması içinde duvara tosladığının göstergesi. Çünkü çözümü kendi içinde bulamıyor artık siyasal İslam. Bütün dünyada çöktüğünü siyasal İslam'ın teorisyenleri de kabul ediyor ama uygulayıcıları hala direnişte. Nereye kadar? Vallahi istediğinizi yapın ama sonuçta Harun Karadeniz'in bizim bugün çıkıp arkasında 45 sene 50 sene sonra bile dik durup aynı sözü savunabilecek halde olduğumuz şeyleri siz eğer gündeme getiriyorsanız bu sizin eksikliğinizi gösteriyor. Aslında bugün yayının başlığında sadece Harun Karadeniz'in bu fotoğrafıyla yani Amerika'nın sınırları Kars'tan başlar diyen Amerikan başkanının askerlerine alkış mı tutmalıydık sözünü, Devlet Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyası fotoğrafıyla yan yana kullanmaktı amacım. Ama sonra kıyamadım. Çünkü Harun Deniz'in adının böyle bir şeyle anılması, Harun Karadeniz'in adının böyle bir şeyle anılması gerçekten insanın midesinin alabileceği bir şey değil. Ancak bir siyasal İslamcı yüzsüzlüğüyle bir araya getirilebilir bu. Ama yaşananları sakın birbirinden bağımsız falan görmeyin. Burada bu kadar büyük direniş sergilenmesi, seçimin erkeni mi olur, böyle şey olmaz, biz bunu kabullenemeyiz diye hiç boşa değil bunlar. Çünkü neyin gelmekte olduğunu herkes görüyor aslında. Demokrasi böyle bir şey zaten. Sandık konuşulmaya başladığı andan itibaren hani birilerinin o meşhur analojisiyle diş macununun artık tüpten çıkmaya başladığı zamandan bahsediyoruz biz. Şu anda diş macununun ucu falan görünmedi, bir kısmı yere döküldü zaten. Ekonomik çıkmaz o kadar büyük ki iktidar bugün sürükleyemeyeceği şeylerin içinde yeni debelenmelere başvurmak zorunda kalıyor. Yani daha önceden çoktan harcadığı para için kanun teklifleri hazırlıyor mesela. Onlara yasal zeminler oluşturmaya çalışıyor. Yenilerini, yeni borçlanmaların kapılarını açıyor. Başka çaresi yok. Çünkü ekonomide bir süre sonra susturulamayacak kesimler konuşmaya başlanacak. Yani iş dünyasının örnekleri çıkıp göreceksiniz bunu bu yayınlarda. Allah ömür sağlık verirse burada ben de söyleyeceğim. Bunu konuşmuştuk hatırlıyor musunuz diye. İş dünyasının tırnak içinde büyük temsilcileri yeter artık bu herifleri doyurduğunuz. Biz aç mı kalalım? Biz taş mı yiyek diye çıkacaklar ortaya. Geçmişte de böyle oldu. Siyaset ders alınmadığı için birbirini tekrar eden bir süreçtir zaten. Her zaman. Eğer demokrasi doğru uygulanmıyorsa bir süre sonra benzer şeyleri yaşamaya başlarsınız. Bugün yaşananlar da çok benzer şeyler. Artık Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bir iktidar sorgulaması, iktidarın sahibi, iktidar sorgulaması demeyelim de muktedir sorgulaması, iktidarı yöneten kişinin sorgulaması yavaştan başlıyor. Biz bunu bugün konuşalım ki yarın konuşulduğu zaman gündeme oturmak zorunda kalmayalım. Gündemi önünden biz götürelim. Ama bugün yaşananlar, yani sadece MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı şu askıda ekmek kampanyası bir yandan. Burada Metin Külünk gibi kişilerin Harun Karadeniz fotoğrafıyla paylaştıkları Amerikan emperyalizmine karşı dik durma çabası diğer yandan. Ama en önemlisi ekonominin artık çökme aşamasına geldiği gerçeği diğer yandan. Türkiye bir erken seçime doğru gidiyor. Önümüzdeki sene pandemi koşulları ne kadar izin verecek? Hepinizin aklındaki soru bu kuşkusuz. Ama şunu unutmayın. Türkiye'de aslında baroların kendi içinde yapacakları genel kurul seçimlerine bile izin vermeyen bir yargıya karşı yerel mahkemelerde idareten kararlar çıkartılması mümkün oldu. Bazı barolar bu seçeneği gündeme getirdiler ve aldılar. Yani Türkiye'de pandemiye rağmen seçim yapmak nasıl mümkün olur sorusu aslında hayır olmaz diye yanıtlanabilecek bir soru falan değil. Üstelik ekonomi o kadar ittiriyor ki bu isteseniz de istemeseniz de kaçınamayacağınız bir şey haline gelecek zaten. Arkada kitabı biliyorsunuz. Salgın kitabı. Bu kitap bir derleme aslında. Didem Bayındır'ın bir derlemesi ama kamuoyunda pek çok alanda tanınan önemli isimlerin yazdığı makalelerden oluşuyor. Temel sorunu şu Salgın kitabının Telek yayınlarından çıkmış durumda. Pandeminin, Covid-19 salgınının dünyayı değiştirdiği bir gerçek. Hepimiz için yepyeni bir yaşam açıldı. Ama bu yaşam bundan sonrasına nasıl yönelecek? Bu soruya cevap arıyor ve farklı bir etkileşimle arıyor bunu. Bekir Ağırdır'ın hem ön sözde hem kendi yazısında anlattığı gibi Şöyle bir şeyden bahsediyor. Biz bir falcılık yapmayacağız burada. Yapmaya çalıştığımız şey ileri dönük sadece bir tahmin de değil. Gerçekleri ortaya koyacağız ve hepsi farklı alanlardan gelmiş insanlar. Yani medyadan, sanattan, spordan, siyasetten, ekonomiden farklı alanlardan insanlar yazdıkları makalelerle aslında kendi alanlarının bundan sonra nasıl bir evrim geçirerek nasıl bir düzleme geleceğini anlatıyorlar. Uzun süredir okuduğum en iyi kitaplardan bir tanesi, özellikle hepinize tavsiye ediyorum. Salgın kitabını, Didem Bayındır'ın derlediği bir kitap ama içinde farklı kişilerin makaleleri var. Bekir Ağırdır, Onur Akgül, Fatih Artvinli, Paul Oster'ın var makalesi, Evren Balta, Foti Benlisoy, Nüket Varlık, Melda Yaman, Mine Yıldırım, pek çok isim. Hepsi kendi alanlarında aslında, demin söylediğim gibi hani medyayı da, sanatı da, siyaseti de, sağlığı da, salgın hastalıklara bakacak şekilde tarihi de nasıl etkilediğini ve bundan sonra nasıl bir düzlemde gideceğini gösteriyor. Bu haftanın kitabı Salgın, bir derleme makalelerden oluşuyor. Arkada da önümüzdeki haftanın sürprizi. Klasikler yayınını ayda ikiye indirdik biliyorsunuz. Çünkü arada okumam gereken kitaplar kalıyor. Yani diğer kitapları okuyamıyoruz. Sizin için de zor oluyor. Bu hafta biraz sıkıştık. Kusura bakmayın, az zaman kaldı ama Thomas Hardy okuyacağız. Çılgın Kalabalıktan Uzak. Bu kitabın şöyle bir önemi var. Şöyle bir anlamıyla klasik aslında. Thomas Hardy'nin kendi anlattıklarının içinde entrikalar, aşk, bir takım mizahi olaylar falan, bunların hepsi belli bir düzlemdedir. Ama bunun ötesinde kitabın temel önermesini, kavramlarını konuşacağız önümüzdeki hafta. Bu haftanın klasik kitabı Thomas Hardy'nin Çılgın Kalabalıktan Uzak kitabı. Bendeki Nihal Yayınobalı'nın çevirisi. Sağlam da bir çeviri, Can Yayınları'ndan. İşte böyle. Bugün benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, bizi bir araya getiren şey inançlarımız falan değil. İnançsızlıklarımız da değil. Siyasi görüşlerimiz hiç değil. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, bunlar değil. Çünkü hepsi farklı. Bizi birleştiren şey çok daha büyük bunlardan. Kocaman bir vatan, bizim vatanımız. Ve hepimiz bu vatan için iyi düşler kuran insanlarız. Hayallerimizi kuruyoruz ama hayallerimize birbirimizi dışlamıyoruz. Ve bunun için konuşuyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden yapıyoruz üstelik bunu. 5 yıldır yapıyoruz. Ve eğer siz de derseniz ki ya 5 yıldır yapıyorsun, ben de artık desteklemeyi düşünüyorum yayını. Nasıl yaparım? Bakın şöyle olabilir. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazıp yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Lütfen ona dokunun. Bu benim sizden özel ricamdır. Para pul harcamayacaksınız, bir tek mail adresi yazacaksınız ve bunu yazdıktan sonra ben bugünün saçma sapan medya düzenine mahkum falan değilim, ben seçerim demiş olacaksınız. Az şey değil bana kalırsa, yaparsanız çok sevinirim. Yan tarafında da onun küçücük bir zil var. Zile de eğer dokunursanız yayınlar başlamadan önce size haber gelecek. Anlamı bu. Katıl diye bir düğme var. Gördüğünüz zaman ne işe yaradığını düşünecek olabilirsiniz. YouTube sayfamın girişinde kısa bir video ile açıklamaya çalıştım ama burada da söyleyeyim size. YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir imkan bu. Eğer isterseniz, siz isterseniz kullanacağınız bir düğme, yayını aylık küçük katkılarla destekleyebilmeniz için. İstemezseniz canınız sağ olsun, öyle bir zorunluluk yok ki. Bu yayın ilk gününden beri parasız ve hep parasız olacak. Bir de bütün bunların dışında ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişebilir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra haftanın son gazete yayınına geleceğim ben buraya. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz haftanın sonuna geldik. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. O yayına gelin, hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün. İkinci yayında görüşemeyeceklerimize çok güzel, çok sağlıklı bir hafta sonu da diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.